akşamlar A9 izleyicileri. Yine bugün programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk.
Yine iman hakikatleri olarak devam edecek bugün programımız. Cihat, istersen sen başla.
İnşallah.
İnşallah.
Evet. Şimdi Darwinizm biliyorsunuz Allah'ın haşa olmadığını, her şeyin tesadüfler sonucu meydana geldiğini iddia eden bir iddia. Ve bunun hiçbir bilimsel temeli yok. Bilimsel yeni veriler her defasında gün geçtikçe bu iddiayı çürütmeye devam ediyor. Bunu özellikle ne alanında görüyoruz? Bugün en güncel konulardan biri olan genetik konusunda bunu çok açık net bir şekilde görebiliyoruz. Genetik derken genetik nedir? Onu çok basit bir şekilde açıklamak gerekirse bilginin varlığından bahsediyoruz. Canlının içindeki bilgi, yazılı bilgi. Bakın yazılı diyoruz. Ve çok düzenli bir şekilde yazılan bir bilgi. Ama uçsuz bucaksız bir bilgi. 3 milyar harften bahsediyoruz. Yalnızca insanın DNA'sındaki bilgiyi göz önüne alırsak. Bu bilgi öyle hassas bir şekilde yazılmış ki. Hiçbir karışıklık yok. Çok düzenli. Bunun ötesinde bilginin varlığı nasıl açıklayabiliyoruz? 1000 ciltlik bir ansiklopedi. Yani bir kütüphaneye giriyorsunuz. 1000 tane ciltlik bir ansiklopedi var. Orada bilginin varlığı tek başına yeterli değil burada. Burada bilginin kullanılması önemli olan. Gerektiği zaman gerektiği yerde kullanılmasından bahsediyoruz. Şimdi hemen tabii burada şunu da söylemek lazım. Bilgi varsa bilginin yazanı vardır. Onu aramak gerekiyor. Zaten Allah'ın her şeyi bilen bir varlığın, her şeyi yaratmakta olan bir varlığın onu bilgi dahilinde yarattığını, yazılı bir bilgiye dayalı olarak yarattığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Genetik bize bunu gösteriyor, kanıtlıyor. DNA'nın varlığıyla. Şimdi epigenom denen bir çalışma var. Epigenetik deniyor buna. Bu bilginin nerede, ne zaman, nasıl kullanıldığının detaylarına giren bir araştırma alanı bu. Bilim dünyasında. Genetiğin bir alt detaylı araştırma alanı olarak bu var. Epigenetik deniyor buna. Bir daha adını söyleyeyim, unutmasın izleyicilerimiz. Epigenetik. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi 100 trilyon kadar hücremiz var. Biri böbrek hücresi olarak çalışıyor, biri işte retina, gözdeki retina hücresi olarak çalışıyor, biri kalp kası olarak çalışıyor, biri nöron sinir hücresi olarak çalışıyor. Ama hepsinin içinde aynı DNA var. 22 bin gen, grup olarak sınıflamak gerekirse, 22 bin gen, her hücre bu 22 bin genin ortalama yaklaşık, söylenen bu, yani araştırmalar neticesinde ulaşılan sonuç bu, yaklaşık yarısını kullanıyor. Yani 11 bin kadar geni her bir hücre kullanıyor. Bulunduğu organın özelliklerine göre bunu kullanıyor. Eğer nöronsa farklı 22 bin genin 11 bin genini kullanıyor. İşte bir böbrek hücresi farklı 11 bin geni kullanıyor. Seçilmiş genleri kullanıyor. Burada genlerin gerektiği zaman gerektiği yerde, yani bilginin, daha açık net bir şekilde söylemek gerekirse, bilginin gerektiği kadarı kullanılıyor. Gerekmeyen kadarı kullanılmıyor. Ve buna göre fonksiyon görüyor hücreler. İşte burada çok hassas bir yönetim var. Bunu bilim adamları bugün şu şekilde izah ediyorlar. Diyorlar ki, bütün mesela diyorlar bir orkestrayı düşünün, müzisyenler var. Hepsinin önünde, diyelim Beethoven'ın 5. senfonisi. Hepsinin önünde aynı notalar var. Ama bir işte violin çalan bir müzisyen, farklı notaları gerektiği zaman, gerektiği anda, bakın anda hassas bir şekilde kullanıyor ve çalıyor. Diyelim bir trombon çalan bir müzisyen, farklı notaları, yine aynı notalar var önünde. Farklı notaları gerektiği zaman, gerektiği anda, yine mükemmel bir şekilde, kusursuz bir şekilde kullanıyor ve ortaya senfoni çıkıyor. Tabii bu neyle gerçekleşiyor? Bir direktör var, bir yönetmen var değil mi? Orkestra şefi var. İşte bakın burada bir orkestra şefinin varlığına ihtiyaç var. O 5. senfoninin düzgün bir şekilde, kusursuz bir şekilde çalınabilmesi için. Yüzlerce müzisyen, hepsi aynı notalara sahip ama farklı notaları çalıyorlar. Farklı bir şekilde çalıyorlar. Şimdi burada bu hücrelerdeki 100 trilyon hücremizin içindeki 3 milyar harfin gerektiği kadarının kullanılması buna benzetiliyor. Epigenom, yani epigenetik, bugün bunu araştırıyor. Nasıl oluyor da hücreler kusursuz bir şekilde, farklı bir şekilde davranıyorlar? tamamen aynı bilgilere sahip olmalarına rağmen. İşte burada şu çıkıyor ortaya. Darwinistlerin bugüne kadar hep iddia ettikleri işte mutasyon ve seleksiyonla mükemmelliyet elde ediliyor iddiası bu aşamada tamamen çürütülmüş durumda. Hiçbir dayanağı olmadığı ortaya çıkıyor. Mutasyon nedir? Bilginin tesadüfen oluşabileceğini bile iddia etmiyor. Mevcut bir bilginin bozularak mükemmel hale geldiği gibi böyle saçma bir iddia mutasyon zaten. Ha, seleksiyon nedir? Doğal seleksiyon dedikleri şey. Mevcut bilginin gerektiği şekilde ortama uygun bir şekilde seçilmesinden bahsediliyor ki hiçbir şekilde bilinç bunun temelinde yok. Bir akıl ve şuur bunun temelini asla yerleştirilmiyor. Hep tesadüf mekanizmalarıyla bu izah edilmeye çalışılıyor. Çünkü bilinci kabul ediyorsanız zaten bilinçli bir varlığı kabul etmek zorundasınız. Darwinistler bunu kabul edemezler. Kabullenemiyorlar. Ama genetik zaten açık ve net bir şekilde bunun var olduğunu, orkestra şefinin var olduğunu ortaya koyuyor. Evet. İnsan vücudu yalnızca bir örnek. Bir zürafayı ele alın. Yine bunun çok daha ötesi yine aynı şekilde detaylı olarak var. Bir maymunda yine aynı şekilde bu var. Farklı genler, farklı bilgiler, farklı proteinler yine işte devamlı şu şekilde çalışır vaziyette saptanıyor. Bir sığırda, işte bir kurbağada, bir bitkide, bir çiçekte bu yine var. Demek ki tesadüf yok. Bilginin varlığı zaten bilgiyi yazanı, bilgiyi yaratanın varlığına işaret ederken bir de bu bilginin gerektiği anda mükemmel bir şekilde kullanılmasından söz ediyoruz. Nasıl oluyor bu? Detaylarına inildiğinde şöyle söyleniyor. Deniyor ki işte epigenomda işte DNA'da genlerde metil etiketleri var. Çeşitli etiketler var. Bu etiketler bu genlerin açılıp kapanmasına sebep oluyor deniyor. Ama işte bakın açılıp kapanması, genin açılıp kapanması ne demek biliyor musunuz? Ona bir emrin gitmesi gerekiyor. Yani orkestra şefinin ona açıl demesi lazım ve o genin kullanılabilmesi gerekiyor bu şekilde. Ya da işte böbrek hücresi ise sen şu anda nöron hücresi gibi çalışma deyip o nörone ait bilginin kapatılması, kapalı olarak kalması demek. Kapalı olarak kalmasının emredilmesi gerekiyor. Hep bir emir var. Tıpkı ayet-i kerimede Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi. Şeytandan Allah'a sınırım. Gökten yere her işi o eğirip çevirir ve düzene koyar. Her iş. Canlılardaki bütün yaşanan canlılığa ait bütün adımlar tabii ki DNA vasıtasıyla gerçekleşiyor. Ama bu bilginin gerektiği şekilde mükemmel bir şekilde düzenli olarak kullanılması gerekiyor ve karışıklık olmadan işte buna zaten orkestra şefi diye benzetilmiş. Bugün bilim adamları bu şekilde artık açıklamak zorunda kalıyorlar. Bir yerde Yüce Rabbimizin varlığını her an yaratmaya devam ettiğinin kabulüdür bu. Evet, Darwinizmin de reddidir.
Bu Darwinist felsefe düşünce aslında birçok insanı dünyamızı etkilemiş ve yanlış bir yola sevk etmiş. İnsanlar aslında Allah'ı anmaktan, Allah'ı düşünmekten, o var olduğu dünyadaki, evrendeki, yani güneş sistemi, evren düşünmekten biraz alıkoymuş. Başıboş bir hayat varmış gibi, kendi başlarına tesadüfen oluşuyormuş gibi hepsi. Yaşamlarına devam ediyorlar. Çoğu insanda da kendine bir büyüklük hissi vermesine sebep oluyor aslında. Ben varım, her şeyi ben yapıyorum. Yani kendi bulunduğu dar çevrede bir enaniyet, bir kibir yapıp kendine her şeyin yani güç sahibi olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu iddia eden bir yapıya giren insanlardan bahsediyoruz. Yani büyüklenme. Şimdi neye göre büyükleniyor insan? Niye büyükleniyor? Düşünmediğinden büyükleniyor. Allah'ın o büyüklüğünü, yüceliğini, yaratma sanatını düşünmediğinden büyükleniyor. Onu biraz düşünse, anlattığı o DNA'yı düşündüğünde, insan yapısını düşün, yani bütün organlarımızı, fiziksel yapımızı düşündüğünde tek başına bu bile yeter ama düşünmüyor. Doğdum ben, yaşıyorum. Günün birinde de öleceğim, yok olacağım mantığı söz konusu. Ve maddesel bir bakış açısıyla zaten madde hep var, hep de var olacak, hiçbir şey yok olmayacak. Yaşam süre gelen, böyle bir devam eden bir süreç gibi düşünüyor. Onun içinde de kendisine bir güç veriyor. Bir varlık veriyor kendisine. Ve tabii etrafındakilere de. Şimdi biraz düşünmesi lazım. İnsan, dünyanın üzerinde bir varlıksın, bir noktasın. Yani dünyanın büyüklüğünü düşündüğünde insan onun içinde bir nokta, gözle bile görülmez. Biraz yukarıya doğru çıkmaya başladığında, yükseldiğinde insan gözükmez hale geliyor. Güneş sistemine bakıyoruz. Güneş sisteminde bir nokta bile değil. Güneş sisteminden çıkıyoruz. Güneşin içinde bulunduğu galaksiye bakıyoruz. Orada bir hiçlik. Yani o galaksiden milyarlarcası var. İnsan aslında o büyüklüğü biraz düşünse, evrenin, o kainatın varoluşunu, oradaki kusursuz dengeleri biraz düşünse, kendisinin farkına varacak, acizliğinin farkına varacak aslında. Ve o Allah'ın mükemmel yarattığı kainattaki dengeler vesilesiyle insan aslında yaşamına devam ediyor. Hiçbirisini kontrol etmesi mümkün değil. Evet. Ama buna rağmen insanda bu düşünmediğinden dolayı bir büyüklenme, bir enaniyet, kibir oluşabiliyor. Bundan sakınması lazım insanın. Düşündüğü zaman bundan sakınabiliyor. Şimdi Allah Zariyat Suresi 47'de şöyle buyuruyor, şeytan Allah sanırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik. Bakın, göğü büyük bir kudretle. Gerçekten Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kudretini biz düşündüğümüzde bu şekilde kavrayabiliriz. Evrene, kainata baktığımızda. Nedir evren, kainat? Yani ne kadar büyüklüğe sahip aslında? İnsan evren uçsuz bucaksız diyor ama ne düşünüyor mu acaba? Uçsuz bucaksız ne demek? Şimdi dünya bile yani bulunduğu çevrede bile insan bir nokta diyoruz değil mi? Ama yani dünya o uçsuz bucaksız evrende gözükmeyecek halde aslında. Yokluk gibi. O evreni biraz bizim düşünmemiz lazım. Uçsuz bucaksız evrenden kastımız ne? Bununla ilgili bazı mesela bilgiler vereyim ben size. Şimdi dünyamız güneş sistemi içinde bulunuyor değil mi? Yani güneşin etrafında dönüyor ve güneşin ısısından, enerjisinden faydalanıyor. Şimdi dünyamızın çapına baktığımızda güneşin çapının 103'te 1'i kadar. Yani güneş dünyamızdan 103 kat daha büyük çap olarak. Böyle bir büyüklüğe sahip. Şimdi Samanyolu galaksi, güneş de Samanyolu galaksisinde bulunan bir yıldız. Ve güneşe benzer ve hatta çok daha büyük, çok daha fazla yıldızların bulunduğu bir galaksi. Yaklaşık 250 milyar güneşe benzer yıldız olduğu söyleniyor galaksinin içinde. Samanyolu galaksisinde. Şimdi Samanyolu galaksisi peki ne? O da ona benzer 300 milyar galaksi olduğu düşünülüyor şu anda evrende. Bakın büyüklüğü insan tekrar bir düşünmesi lazım. Dünya, güneş sisteminin içinde bir noktasın. Güneş de Samanyolu galaksisinin içinde bir nokta aslında. 250 milyarda bir nokta. Ve o galaksiden 300 milyar galaksi söz konusu. Şimdi bu akıl almaz gerçekten bir büyüklük. Ve bununla ilgili Simbiyotik Evren isimli kitabın yazarı George Grinstein şöyle diyor. Yani kainattaki düzen ve oluşumla ilgili. Eğer yıldızlar birbirinden biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Pek bir şey değişmezdi diyor yani astrofizik olarak. Yıldızlarda, nebulalarda ve diğer gök cisimlerinde süre giden temel fiziksel işlemlerde hiçbir değişim gerçekleşmezdi. Uzak bir noktadan bakıldığında galaksimizin görünüşü de şimdikiyle aynı olurdu. Eğer biraz daha birbirine yakın olsaydı diyor yıldızlar. Ama bir fark var diyor. Tek fark, gece çimler üzerine uzanıp da izlediğim gökyüzünde çok daha fazla sayıda yıldız bulunması olurdu. Yani yıldızlar birbirine daha yakın olsaydı çok daha fazla yıldız görürdüm ben çimlere uzanıp gökyüzüne baktığımda. Ama pardon diyor, evet bir fark daha olurdu diyor. Bu manzarayı seyredecek olan ben olmazdım. Ya belki evrende bir değişim söz konusu olmazdı ama canlılık olmazdı. Yani ben olmazdım diyor. Eğer biraz daha yakın olsaydı yıldızlar. Bakın böyle bir tanımlama yapıyor, biraz espri katıp. Uzaydaki bu devasa boşluk bizim varlığımızın ön şartıdır. Şimdi uzay çok uçsuz bucaksız geniş, yıldızlar var, sayısız yıldız var ve bunların arasında geniş boşluklar var. Bu geniş boşlukların da bir anlamı var tabii. Yani özel bir boşluk bu, yani canlılığın devam edebilmesi için. Şimdi sadece biz güneş sistemi içinde varız ama bunu bizim yaşamımızı etkileyen, bakın uçsuz bucaksız bir kainattaki oluşum var, oradaki düzen var. Oradaki biraz değişiklik de aslında bizi etkileyen önemli değişiklik ve düzensizlik olurdu. Kusur olurdu daha doğrusu. Allah onu da mükemmel bir dengeyle var etmiş. Bizi kainatta bulunan tüm yıldızlar, sistemler bizim yaşamımızı etkiliyor demek ki. Yani onların birbirine yakınlığı, uzaklığı, birbirine çekim kuvvetleri, oradaki astrofizik kurallar bizi yaşamımızı etkiliyor. Bakın bunun nedenini açıklıyor Grinstein. Uzaydaki büyük boşluklar bazı fiziksel değişkenlerin tam insan yaşamına uygun biçimde şekillenmesini sağlıyor. Bu boşlukların bir amacı olduğunu belirtiyor. Ayrıca dünya, şimdi uzay boşluğunda biz aslında geziniyor dünyamız değil mi? Güneş sistemiyle birlikte biz bir yolculuk yapıyoruz uzayda.
Evet.
İşte bakın bu boşluklar olmasaydı diyor, uzayda dolaşan, benzer gök cisimleri, gök taşları buna benzer büyük parçalarla biz karşı karşıya kalırdık. Yani onlara çarpma olasılığımız çok daha fazla olur diyor. Bu boşluklar vesilesiyle biz herhangi bir çarpma olmadan sistem, güneş sistemi, dünyamız, yani doğal olarak canlılıkta yaşamına devam ediyor. Yani evrendeki tüm gök cisimlerinin dizilimi de son derece kusursuz ve bizim yaşamamıza uygun bir şekilde bir denge üzerine kurulmuş, bozulmadan. Şimdi güneş sistemine biraz inceleyelim, detaylı baktığımızda. Güneş sisteminde bizim dünyamıza benzeyen 9 tane uydu var. Ve bunların da kendi içinde ayrı ayrı uyduları var. Gezegen var diye, 9 gezegen var ve bunların da 54 ayrı uydusu var bu gezegenlerin. Yani 63 gök cisminden kabaca bahsediyoruz güneş sistemi içinde. Şimdi baktığımızda bu 9 gezegende yaşam olarak sadece dünyanın uygun olduğu gözüküyor. Yani güneş sistemindeki bulunduğu nokta, güneşe uzaklığı, gezegenlerin birbirine uzaklığı, gezegenlerin var olması dünyadaki yaşamın önemli etkilerinden birisi aslında. Niye diğer gezegenler diyorum? Diğer gezegenlerin varlığı da yaşamın devamı için son derece önemli olduğu keşfediliyor. Şimdi burada güneş sistemindeki dünyanın yaşam şartlarından birisinden bahsedeceğim. Biliyoruz güneş dünyadan çok büyük ve çekim kuvveti var güneşin. Diğer gezegenler etrafında dönerken sistemde güneşin bir çekim kuvveti var. Bundan dolayı gezegenler savrulup gitmiyor. Ama nasıl savrulup gitmiyor? Onların da bir merkez kaç kuvveti, çünkü hızlı bir dönüşleri var güneş etrafında. Merkez kaç kuvveti oluşuyor? Güneşin çekim gücüyle bir denge halinde olması gerekiyor ki o yörüngesinden asla sapmasın. Değil mi? Hani o hızla dönerken güneş etrafında bir merkez kaç oluşuyor. Çekim gücü de onu çekiyor ama o merkez kaç daha hızlı dönmüş olsa bu sefer uzay boşluğuna savrulup gidecek gezegen dünyamız. Yani çekim gücünden çok daha fazla olacağı için merkez kaç. Ama biraz daha az olsa bu sefer de güneşe doğru hızla gidip bir şekilde güneşle birleşip büyük bir patlamayla güneşle birleşip yok olup gideceğiz. Yani canlılık yok olur. Burada da hassas bir denge var. Çekim gücü ve gezegenlerin merkez kaç gücü, kuvveti. Şimdi bilim adamları var. Kepler ve Galileo gibi astronomlar. Allah'ın varlığını gerçekten bu evreni incelediklerinde, kusursuz düzeni gördüklerinde Allah'ın varlığına iman ediyorlar. Gelmiş geçmiş yaşamış en büyük bilim adamı olarak kabul edilen Isaac Newton şöyle diyor yazısında: güneşten, gezegenlerden ve kuyruklu yıldızlardan oluşan bu çok hassas sistem, sadece akıl ve güç sahibi bir varlığın amacından ve hakimiyetinden kaynaklanabilir. Bakın hepsinin, var olan tüm gök cisimlerinin, kainatın, evrenin bir yüce varlık, Allah tarafından özel olarak belli bir amaca yönelik olarak yaratıldığını belirtiyor. O bunların hepsini yönetmektedir maşallah. Gerçekten samimi olarak insan o gözle baktığında, incelediğinde demek ki bu kainatı, evreni ve dünyamızın yaşamını, güneş sistemini, orada yüce Rabbimizin yönetimi altında olduğuna net kanaate geliyor. Kendi başına başıboş hiçbir şekilde bu gök cisimlerin hareket etmesi mümkün değil. Allah onları tutuyor diyor. Allah onları yönetiyor. Her birini tek tek yönetiyor. Ve bu egemenliği dolayısıyladır ki ona, yani Allah'a, üstün kuvvet sahibi Rab denir diyor. Bakın Newton Allah'ın varlığını net iman etmiş bir bilim adamı. Ve gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından birisi kabul ediyor. Şimdi bahsetmiş olduğum gibi yine biraz daha devam edeceğim. Dünyamızın yeri de tabii son derece önemli. Gezegenlerden bahsettim. Gezegenlerin varlığının da çok önemli olduğu, dünyadaki yaşam için, bizim için var olduğu keşfedilmiş. Örneğin Jüpiter'in varlığı diyorlar. Dünyadaki yaşamın var olabilmesi için son derece önemli. Jüpiter dünyamızdan çok daha büyük bir gezegen. Güneş sistemindeki en büyük gezegen olarak biliniyor. Onun yani yaşamın devam edebilmesi için Jüpiter'in var olmasının İki ana sebebi var diyor. Şimdi bunlardan birisi şöyle açıklıyorlar: Jüpiter'in varlığıyla dünyanın dengesi sağlanmakta deniyor. Astrofizik hesaplamalar Jüpiter'in bulunduğu yörüngedeki varlığının sistemdeki dünya gibi diğer gezegenlerin yörüngelerinin istikrarlı olmasını sağlıyor diyor bilim adamları. Yani Jüpiter var olduğu için, bu büyüklükte bir gezegen, tam da sistemdeki yerinde var olduğundan dolayı diğer gezegenlerin yörüngelerini sağlamlaştırmış oluyor. Onların hareketini, hızını ve yaşamını doğal olarak sağlamlaştırmış oluyor. Bir ayrı sebebi daha var deniyor. George Wetherill Jüpiter ne kadar özel adlı yazısında şöyle söylüyor. Jüpiter'in bulunduğu yerde eğer bu büyüklükte bir gezegen var olmasaydı tam da olduğu yerde. Dünya gezegenler arası boşlukta gezinen meteorlara ve kuyruklu yıldızlara yaklaşık 1000 kat daha fazla hedef olurdu. Demek ki Jüpiter'in var olması o boşlukta dolaşan değil mi, diğer gök taşlarının dünyaya çarpmasını engelliyor. Evet. Olmasa 1000 kat daha fazla dünya muhatap olacaktı göktaşıyla. Ve buna benzer gök cisimleri muhatap olacaktı. Tabii yaşamın olması söz konusu değil. Eğer Jüpiter'in olduğu yerde olmasaydı şu anda biz de güneş sisteminin kökenini araştırmak için var olmazdık diyor. Yani canlılık var olmazdı diyor. Şimdi kimi insanların bunu anlayamaması, kavrayamaması ya da anlamazdan gelmesi, görmezden gelmesi samimi olmadıklarını gösteriyor. Samimi bakış açısıyla bunu düşünmüyorlar ve görmezden geliyor. Allah'ın o bilim adamlarının değil mi kabul etmiş olduğu, Allah'ın yönettiği, Allah'ın varlığı ve kudreti altında tuttuğu tüm gök cisimlerini görmezden geliyorlar. Sanki başıboş gök cisimleri gibi düşünen insanlar var ama bunlar onun samimi olmadıklarını ve ön yargılı bir şekilde olaya baktıklarını gösteren önemli delillerden birisi. Evet. Çünkü Darwinistlere de baktığımızda Darwinistlerin itirafları olduğunu ben zaman zaman okuyorum, görüyorum. Onlar da yani çok açık aslında. Yani Darwinizmin geçersiz olduğu diyorlar. Yani kabaca mantık olarak söylüyorum ama biz buna inanmak zorundayız diyorlar. Yani bunu bir ön kabul olarak kabul ediyorlar. Yani ön yargılı olarak aslında olaya bakıp Darwinizmi körü körüne savunan bilim adamlarından bahsediyoruz. Bu şekilde de yani kainatın o yüceliğini, kudretini, büyüklüğünü Allah'ın yaratışından dolayı görmek istemeyenler ön yargıyla baktıklarını görüyoruz. Oysa samimi olan bakan bir insan bunun gerçekten başıboş olmadığını, tesadüfen meydana gelemeyeceğini ve özel bir amaca yönelik bizim için, insanlık için yaratılmış olduğunu net kanaati gelir. Ali İmran suresi 190-191'de Allah şöyle buyuruyor şeytana Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün ard arda gelişinde. Gökler, yer, yani tüm kainat ve gecenin ve gündüzün oluşumu diyor. Ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Demek ki samimi olanlardan Allah bahsediyor. Onlar samimi olan kişiler her ortamda Allah'ı anıyorlar. Ayaktayken, otururken, yan yatarken ve düşünüyorlar bakın göklerin ve yerin yaratılışı. Allah işaret etmiş. Göklerin, kainatın, evrenin yaratılışına bir bakın, düşünün. Değil mi? Nasıl var oldu? Nasıl dengeler var? Biz nasıl dengeler sayesinde biz hayatımızı sürdürüyoruz diye düşünün diyor Allah. Ve ben geceyi gündüzü boşa yaratmadım diyor. Hepsinin sahibi yüce Rabbimiz Allah inşallah.
Bununla bağlantılı olarak sen söylesin.
Tamam. Senin de bahsettiğin gibi aslında zaten burada akıl ve zeka ayrımı ortaya çıkıyor yani. Çünkü evrimi ispatlamak için canlılar üzerine birçok işlem, deney gerçekleştiriyorlar. Ve her seferinde Allah'ın net olarak varlığını görmüş oluyorlar inşallah. Ama buna rağmen hala tesadüfen oluşmuş canlıların olduğunu iddia ediyorlar. İşte burada tamam bir işlemi yapabilecek kadar zekaya sahipler ama orada esas olan mantığın her birinin üstün bir akıl sahibi olan bir varlık tarafından yani Rabbimiz tarafından yaratıldığını kabullenemiyorlar. Evet. İşte burada bir akıl noksanlığı oluşuyor. Mesela Sayın Adnan Oktar hocamız bunları çok iyi bir şekilde kullandı. Onların yaptıkları araştırmaları kendi lehine çevirerek onların aleyhinde kullanmış oldu ve 300'den fazla kitap yaparak Darwinizm ve materyalizmin tam olarak beynini dağıttı aslında inşallah. Çok net bir şekilde. Ben bu örneklerden, canlıların yaratılışının örneklerinden bir tanesini vermek istiyorum inşallah. Okyanusların derinliklerine, zifiri karanlık bölgelerine dev yarıklar boyunca uzanan ve suyu fırlattığı suyun sıcaklığı 400 dereceye varan bir hidrotermal bacalar bulunuyor okyanusların derinliklerinde. Ve bu bacaların etrafında Baytogria termidron adlı bir yengeç bulunuyor ve bu yengeçler etkilenmiyor. Dikkat çekici olan kısım da şu, tam bulundukları yer zifiri karanlık ve bu sıcaklıktan yine etkilenmiyorlar çünkü gözleri bu konuda önemli bir etken unsuru, bu etken oluyor. Bu gözlerinden dolayı 400 derecelik sıcaklıktan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Bu göz yapısından bahsedeceğim şimdi. Bu yengeçler sineklerdeki gibi gözleri birleşik yapıda oluyor ve odaklanma özellikleri bulunuyor. Ve okyanusların içinde o bacalardan gelen ışıkları uzaktan görebiliyorlar. Lavradan çıkan genç küçük yengeçler oluyor. Mesela onların belirli bir sürede bu göz yapısına sahip olması için gelişmesi gerekiyor. Ve uzunca bir süre gelişmesi gerekiyor bu zaman zarfı içinde. Ama tabii ki bu hani evrimcilerin söylediği gibi tesadüfen oluşan bir şey değil. DNA'sında kodlanmış özel bir program sayesinde bu kusursuz bir şekilde işleme evet. devam ediyor inşallah. Ve bu şekilde gerçekleşiyor ve gelişiyor. Gelişmiş bir yengeç ise uzaktan bu şekilde onları ışıkları, okyanusların diplerinden gelen ışıkları görerek kendisini uzaktan korumuş oluyor. Kendisine resmen gece görüşlü bir dürbün gibi bir gözleri var şu anda inşallah. Ve bu şekilde kendisini uzak tutmuş oluyor. Tam olması gereken yerde o bacaların yanında o yengeçler var ve o yengeç zifiri karanlık bir bölge ve o göze sahip oluyorlar. Yani buna tamamen tesadüf demek akıl noksanlığı gibi bir şeydir yani inşallah.
Bununla ilgili saçmalamak oluyor.
Tabii saçmalamak oluyor. Tamamen Yüce Rabbimizin üstün sanatı, üstün yaratma özellikleri inşallah. Bununla ilgili bir ayet okuyacağım. Şeytanın Allah'sının. İşte Rabbimiz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Diye buyuruyor Allah bize. Yani tabii hani Darwin'de bahsettik. Evrim tüm bilimsel gerçekler ortaya konulduğunda yalancı bir teori olmuş oluyor. Tamamen baktığım zaman bilim Allah'ın varlığını ispatlamış oluyor. Bunun yanısında diğer dinlerde de bu böyle. Evet. Kur'an'da yine aynı şekilde evrim yalanlanıyor ve bilimle beraber Kur'an'da tam söylenildiği gibi Allah'ın varlığı ispatlanmış oluyor. Bununla beraber bir de İncil'de de aynı şekilde geçiyor evrimin yalanlandığı ve Allah'ın üstünlüğünü gerektiği gibi övmediğimizi de belirtmiş Allah İncil'de. Allah'ı bildikleri halde onu yüceltmediler, ona şükretmediler. Ama düşüncelerine budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Allah'ın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklara ve sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Onlar Allah ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Tam da bu şu anki Darwinizm ve Darwinizmi anlatan bir konu olmuş yani inşallah.
Mesela Isaac Newton'un sözünü aktardı Bülent. Çok önemli çünkü insanlardan özellikle 19. yüzyılda bu çok yaygınlaşmaya başlamış. Bilimle, bilim yapan insanlarla dini ayırmaya çalışmışlar. Yani bilim yapan bir insan işte Allah'ın yaratmış olduğu gerçeğini savunamaz, söyleyemez. Bunu ifade edemez gibi bir ayrım. Ama onlar ne kadar bir insanlar buna yönelik çok çaba harcasa da hep samimi bilim adamları mutlaka her devirde çıkmış ve bunlar dönemin en öncü bilim adamları, bilim insanları. Ve işte Newton onlardan birisi, Einstein, Max Planck gibi bilim adamları hep Allah'ın yarattığını söylüyorlar. Ben de onlardan 2-3 örnek vermek istiyorum. Çünkü bu üstü kapatılan bir konu. Genelde hep evet. insanların gözünün önüne işte Allah'ı haşa olmadığını iddia eden, Allah'ın varlığa olmadığını iddia eden bilim insanlarını insanların göz önüne çıkarırlar. Halbuki onlardan belki çok daha fazla Allah'a inanan, Allah'ın varlığını söyleyen, araştırmaların neticesinde söyleyen bilim insanları var. Şimdi Antonio Flew onlardan birisi. İngiliz profesör, felsefe profesörü. Başta ateist Antonio Flew, daha sonra iman ediyor. Bakın diyor ki ilk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerli olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim diyor Antonio Flew. Yani yaptığı incelemelerden sonra söylüyor bunu. Özellikle DNA'yı inceledikten sonra. Francis Collins yine İnsan Genom Projesi'nin liderlerinden, başındaki insanlardan. Laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim diyor. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir diye söylüyor mesela Francis Collins. Yine William Phillips, Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi diye söylüyor. Yani biraz önce anlattığım dünyanın evet, evet. özelliklerini onun Allah'ın yaratması sonucunda oluşan dünyanın ve bütün evrenin yine William Phillips ifade ediyor. Şimdi bunlar önemli. Bunları aktarmak. Çünkü Washington Üniversitesi'nde bakın bir görevli var. Orada görevli bir insan. Diyor ki üst kademelerde özellikle üniversitelerde dinsizliği ödüllendirme sistemi var diyor. Yani bir insan Allah'ın olmadığını haşa iddia ederse onu insanların gözünün önüne daha çok çıkarma, daha kısa sürede akademik kariyer verme ona gibi bir sistem olduğunu söylüyor bu kişi, Washington Üniversitesi'ndeki kişi. Ve gerçekten biz bunu dünyada görüyoruz. Ama bir yandan baktığımızda da işte bu insanlar, biraz önce sözlerini aktardığım bu insanlar, çok net bir şekilde araştırmaları sonucunda Allah'ın varlığını hissetmişler, anlamışlar ve bunu ifade etmekten çekinmiyorlar.
Evet. Şimdi o Bülent, senin bahsettiğin kainat olayı bugün daha detaylı olarak incelendiğinde şu çıkıyor ortaya. Kainat gözlemcilerin varlığıyla beraber yaratılmış başından itibaren. Yani Big Bang hiç yoktan, sıfır nokta, sıfır hacim, zamanın daha olmadığı andan itibaren, o zamanın ilk ortaya çıkış noktasından itibaren milisaniyeler içinde bir yaratılış var. Burada maddenin işte atomlar ilk olarak ortaya çıkıyor. Nötronlar, leptonlar ortaya çıkıyor. Kuarklar ortaya çıkıyor. Daha bu andan itibaren nelerin ne zaman yaratılacağı önceden planlanmış olduğu, hesaplanmış olduğu açık net bir gerçek. Buna teorik fizikçiler bu şekilde bunu kabul ediyorlar. Big Bang'in hiç de öyle kontrolsüz bir patlama olmadığını, kainatın bugün hangi gezegenlerle, hangi galaksilerle, hangi yıldızlarla, hangi gezegenlerle, nerede de nasıl duracağının önceden bilinir bir şekilde, planlı bir şekilde yaratılışı olduğundan başka bir şey olmadığı bugün kabul ediliyor. Yani biliyorsunuz herhangi bir patlama düzensizlik getirir.
Evet.
Bir yerde bir bomba patladığında bunu görüyoruz. Mevcut işte evse ev patlamayla yıkılıyor, imha oluyor. Bir yıkım getiriyor patlama. Ama Big Bang böyle bir patlama değil. Big Bang çok hızlı bir şekilde yaratılışın
evet.
adı. Ya öyle bir hızlı bir yaratılış ki ve planlı bir yaratılış. Bugün bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Buna kozmik hassas ayar diye saptamışlar bunu. Kainattaki hassas ayar olarak bunu saptamışlar. O da bakın daha başından itibaren kuarkların bir kütlesi var. Atomun alt parçacıkları var. Kuarklar var biliyorsunuz. Kuarkların kütlesi daha önceden hesaplanmış. Bunu şu şekilde ifade ediyorlar. Diyorlar ki bakın diyorlar en azından şöyle bunu kabul edebiliriz diyorlar. Canlılığın yapı taşı olan nedir? Atomlar karbon ve oksijen değil mi? Karbon ve oksijen ilk olarak nerede ortaya çıkıyor? Büyük yıldızların içinde yaratılmakla bunu ilk olarak gözlemliyoruz. Ve bunların altyapısı olan karbon ve oksijen atomların altyapısında olan kuarkların kütlesindeki %2 ila 3'lük bir değişim bu atomların varlığına imkan tanımıyor. Böyle atomlar ortaya çıkamıyor. Eğer kuarklarında %2 ya da 3'lük bir değişim olsaydı, az ya da fazla olsaydı yani kuarkların kütlesinde %2 ya da 3'lük bir fark olsaydı. Bakın bu kadar hassas bir detaydan bahsediliyor. O takdirde bu yıldızların içinde bildiğimiz bugün bizim vücudumuzda kullandığımız karbon atomları bugün bulunmayacaktı. Oksijen, soluduğumuz oksijen olmayacaktı. Canlılık olmayacaktı. O zaman diyorlar ki daha başından itibaren bu zaten planlanmış. Canlılığın ortaya çıkışı planlanmış.
Evet.
Atomun altyapısındaki böylesine bir hassas bir ayar sayesinde biz bugün hayattayız. Ve kainatı bugün gözlemleyebiliyoruz. O zaman diyorlar kainat gözlemleyecek olan insanların varlığı için zaten yaratılmış diyorlar. Ve buna insani prensip deniyor. Teorik fizikte bugün bu kabul edilen bir gerçek. İnsani prensip, antropik prensip diye diğer adı, Latince adı. İnsanın varlığı için yaratılmış kainat deniyor. Ki yani başka detaylarına girersek Bülent'in de bahsettiği gibi yani biz işte bulutsuz bir gecede yatıp yıldızları gözlemleyebiliyorsak eğer tepemizde işte burçları, düzen içindeki gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri teleskopla inceleyebiliyorsak bugün dünyamız güneş sistemi Samanyolu galaksisinin çok hassas bir yerine yerleştirilmiş. Bugün onu da bugün hesaplamış durumdalar astronomlar. Diyorlar ki eğer biz diyorlar bugün Samanyolu galaksisinin falan kuyruğunda falan ucunda olmasaydık o zaman hassas bir şekilde yerleştirilmemiş olsaydık önümüzde çok büyük işte nebulalar olacaktı, çok büyük sis perdeleri olacaktı. Kainatın ve yıldızların, diğer yıldızların varlığını zaten gözlemleyemiyor olacaktık. Yani böylesine hassas bir yere zaten yerleştirilmiş bir dünya, yerleştirilmiş bir Samanyolu galaksisi, güneş sistemi, diğer galaksilerin varlığını izleyebiliyoruz ve kainatın varlığından haberdar oluyoruz. Yani hem mikro düzeyde hem makro düzeyde insanın kainatı gözlemleyebilmesi için yaratılmış bir kainattan bahsediyoruz. Evet. Ne için bu? Neden bunların hepsi var? O zaman sonuç şu. Kainatın büyüklüğünü izleyen insan, Allah'ın, onu yaratan Allah'ın büyüklüğünü anlasın diye. Yaratılış sanatını, Allah'ın sonsuz yaratma sanatını anlayıp kavrayıp Allah'ın büyüklüğünü takdir etsin diye yaratılmış bir kainat ve insan. İnşallah.
İnşallah. Evet. İnşallah. Yani bu ayarların milyonlarcasını görüyoruz, o hassas ayarların. Evet. Hem doğada hem evrende. Ben de doğadan bir örneğini vereyim. Şimdi ibrik bitkisi diye bir bitki var. İbrik bitkisi ibrik gibi şekli. Şöyle bir şekli var. Üst kısımlarda, yani açık üstü. O üst kısımlarda da şöyle kıvrımlar var dışarı doğru. Ve en üstte de bir yaprağı var. Yine ince bir şey tutuyor. Dal benzeri bir yapı tutuyor. Şimdi böyle bir görüntüsü var. İzleyenlerimiz internetten de bakabilirler fotoğrafına. İbrik bitkisinin nektarlı bitkilerden, normalde birçok nektarlı bitki var. Şimdi karıncalar yaşıyor o bölgede. Karıncalar da nektarı tabii topluyorlar. Nektarlı bitkilere gidip, nektarlı yapraklara gidip o nektarı diğer karıncalarla beraber topluyorlar, tüketiyorlar. Şimdi ibrik bitkisinde bir taktik var ama. Şimdi genelde nektar olan bitkilerin yaprak yüzeyi genelde hep ıslaktır, nemlidir. Dolayısıyla ilk giden karınca av olur, yem olur. Ne olmuş olur böylece? Çok az karınca avlanmış olur başlangıç itibariyle. Şimdi ibrik bitkisinde şöyle bir strateji var. Başta izci karıncalar var. İzci karıncalar nektar olan yaprağı veya bitkiyi tespit ediyorlar. Geri dönüyor kolonisine. Diyor ki bakın şurada diyor. Artık onun nokta tespit ediyor. Tarif ediyor. Orada diyor nektar olan bir yaprak veya bitki var. Gidin oradan besin kaynağınızı alabilirsiniz diyor diğer karıncalar. Yani arı gibi. Evet, biraz evet. Arıda gidiyor, dönüyor, yol tarif ediyor biliyorsunuz. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. İzci karınca başlangıçta bu ibrik bitkisini tespit ettiğinde nektarını, ibrik bitkisinin yapraklarındaki nektarı fark ediyor. İbrik bitkisinin yaprakları o sırada kuru. Kuru olduğu için o izci karınca içine düşmüyor ibrik bitkisinin. Yani daha o anlamda onu avlamaya yönelik bir harekete geçmiyor ibrik bitkisi. Kuru bir yaprak var. İzci karınca geldi, aa burada nektar var dedi. Yaprak da kuru. Ben herkesi çağırabilirim diyor. Islak yaprak bulsa çağırmıyor koloniyi. Çünkü orada bir tuzak olduğunu anlıyor. Ama ibrik bitkisinin önce yaprakları kuruydu. Gitti koloniyi çağırıyor. Bütün karıncalar geliyor, birçok karınca. Karıncalar gelirken o izci karıncanın döndüğünü anlıyor ibrik bitkisi. Dönüşlerinde o yaprağı nemlendiriyor. Islak hale getiriyor yaprağını. Ve gelen karıncalar teker teker tabii patır patır ibrik bitkisinin içine düşüyorlar. İşte biraz önce söyledim şeklini. Şöyle bir şekli olduğu için tabii tekrar oradan yukarı çıkma ve kendilerini kurtarma imkanları da yok. Orada bu arada hani onu, karıncayı ve avladığı böcekleri de sindirebilecek bir asit yapısına sahip ibrit bitkisi içinde.
Sıvı var.
İçinde sıvı var.
Asit.
Tabii o sıvıya düştüğü anda zaten oradan tekrar kurtulması da mümkün değil. Harika bir avlanma stratejisi görüyoruz bakın burada. Yani sen nereden biliyorsun önce izci karıncanın geldiğini, ona yol verdiğini, sonra geldiğini. Tabii yani şu da var tabii. İbrik bitkisinin yaprağında mum yok. Mumla kaplı değil. Birçok nektar olan yaprak ve bitki de mumla kaplı yapraklar. Mumla kaplı olunca ne oluyor? Kuru olsa da kaygan oluyor. İbrik bitkisi mumla kaplı olmadığı için kuru olduğunda kaygan olmuyor zemine. Dolayısıyla o ilk izci karıncanın geri dönmesine müsaade ediyor. Öyle bir strateji var. Müsaade ediyor derken buna o karar vermedi tabii ki.
Evet.
DNA aslında o var. Yani ilk karıncaya karşı izci karınca geldiğinde daha sonra o gittikten sonra yaprağını nemlendirmesi söz konusu. Bu özellik yine biraz önce Cihat DNA'dan bahsediyordu. Bu özellik yine ibrik bitkisinin DNA'sında kodlanmış bir şekilde. Yani ilk uyarılmadan sonra, yaprağın ilk uyarılmasından sonra daha sonra yaprağın nemlendirilmesi ve sonra gelecek olan karıncalara bir hazırlık var burada adeta. Şimdi
strateji.
Strateji var tabii. Şimdi doğal seleksiyondan bahsettin. Mutasyondan bahsettik. Evrimin iddialarından. Bunlar sonucunda oluşamayacağı çok aşikar. Şimdi doğal seleksiyon,
DNA
doğal...
DNA yalama olmaz bunlar.
Tabii DNA yalama olmaz. Bir de doğa hangisinin ibrik bitkisi için faydalı bir özellik olduğunu bilemez. Doğada böyle bir şuur, böyle bir akıl yok. Yani yaprağın sonradan nemlendirilmesi baksana daha faydalıdır diyebilecek doğada bir akıl yok. Biliyorsunuz bütün atomlar şuursuz atomlardan oluşuyor. Evrim teorisinin iddiası onlara işte bir akıl vermeye çalışıyorlar. Halbuki böyle bir akıl yok. Yani siz bugün doğaya bir şey bırakın. Zaten bunun en temel kanun olarak biz açıklıyoruz değil mi? Termodinamiğin ikinci kanunu, bırakın doğaya bir şey, bozuluyor. Şimdi ama iddia tam tersi. Evrimin iddiası şu: doğaya bir şey bırak, o zamanla organize olur, kompleksleşir, bir şey geliştirir diyor. Halbuki pratikte böyle bir uygulama yok zaten. Doğaya bir şey bırak, bozuluyor. Hemen dağılıyor. Dağılmaya yönelik her şey doğada. Hiç öyle toplamaya, birleştirmeye, organize etmeye yönelik değil. Organize olması için üstün bir akıl tarafından organize edilmesi lazım canlı yapısının. İşte mesela mağazalar var değil mi? Sağlık mağazaları. İçinde kutu kutu kilolarca protein var. Ya protein olması da bir şey ifade etmiyor. Hani hep bu deneylerden bahsediyorlar. Evet. Bahsediliyor. Protein yapmaya çalışıyorlar, amino asit yapmaya çalışıyorlar, üretmeye çalışıyorlar. Bunların hepsi hüsranla sonuçlanıyor protein oluşturma anlamında. Protein olsa bile canlı olacak anlamına gelmiyor ayrıca. İşte kutu kutu proteinler var mağazaların içinde. Bir sabah geldiğinde mağaza sahibi açtığında içeride bir canlıyla, başka bir yapıyla karşılaşıyor mu? Onların biraz daha organize olduğunu görüyor mu? Hayır. Milyarlarca yıl durursun o mağaza kapalı şekilde. Evet. O kutunun içinde o proteinler kalır. Hiçbir şey olmaz.
Hatta bozulur zaman.
Zamanla zaten bozulur dediğin gibi. O yapısı çözülür ve ayrışır. Ancak Allah'ın yaratmasıyla anlamlı bir hücrenin içinde o protein bir akıl gösterebiliyor. Yoksa dışarı alın, çöp o. Hiçbir işe yaramıyor.
Şimdi evrimciler gerçekten ileri sürdükleri hiçbir delili olmayan iddiadan başka bir şey değil. Sürekli iddia ediyorlar.
Evet.
Yani canlılık oluştu, suda oluştu, karaya geçti. Hep iddia bunlar. Yani karadan daha sonra günün birinde kanatlandı, uçtu gibi iddialar. Bunun içinde delilin var mı dediğinde delil gösteremiyorlar. Delil olarak bir kağıt kaldırıp işte bir çizim gösteriyor mesela yani. Bir sürüngen diğer kareye bakıyorsunuz, orada uçan kuş olmuş. Yani nasıl oldu? Bu oldu. Yani ağacın etrafından koşan bir canlı bir anda ağacın arkasından giderken uçmaya başlıyor gibi izahlar ve bunlarla ilgili çizimler. İşte insanların atası dedikleri, yine ilkel insan olarak belirledikleri çizimler var. Onları aile şeklinde çiziyorlar. Ve insanlara eğitim sistemlerinde bunları varmış gibi, gerçekmiş gibi sunuyorlar. Ama sadece iddia ediyorlar. Hiçbir şekilde delil öne sürmeleri mümkün değil. Evet. İddialarından birisi de tabii canlılığın nasıl oluştuğu, çamurlusu da oluştu diyorlar. İlk hücre, ilk bakteri oluştu. Ama nasıl oluştu sorusuna net bir cevap vermeleri mümkün değil. Çünkü izah etmeleri mümkün değil. Yani DNA nasıl ortaya çıktı diye bir soruyla karşı karşıya kaldıklarında, bunu o DNA'nın içindeki, biraz önce çok detaylı bahsettim mesela, o özel kodlanmış ve kütüphaneye kadar bir ciltlerce bilginin var olduğu DNA'nın nasıl ortaya çıktığını cevaplamaları mümkün değil. Hatta soru sadece de bununla kalmaz. DNA zincirinin ortaya nasıl çıktığını ve canlılığın nasıl oluştuğunu açıklamaları mümkün değil. Çünkü bakın, DNA'yı baktığımızda diyoruz, sürekli anlatıyoruz. Çok çok fazla içinde bilgi var değil mi? Özel kodlanmış bilgiler DNA'nın içine yerleştiriliyor. DNA zincirinde bulunuyor. Ama sadece DNA'nın, o bilgilerle var olan DNA'nın canlının oluş, yani o bilgilere sahip olan DNA'nın oluş olması sadece canlının oluşması anlamına gelmez. Şimdi bu DNA zincirindeki bilgileri bakın okuyan, değil mi? Onları kopyalayan ve gerekli yerleri taşıyan hücre içinde enzimlerin olması gerekiyor. Tamam, bir bilgi var bir yerde ama bir kitap var. Yani ciltlerce kitabı yığdık buraya. Bin ciltlik kitabı yığdık. Duruyor. Onları okuyan, yorumlayan, değil mi? Kopyalayan o bilgileri ve gerekli yerlere aktaran enzimlerin var olması lazım.
Evet.
İşte bunu asla açıklayamıyor. Çünkü canlılık ancak bu şekilde olabilir, oluşabilir. Var olan bilgiyi hayata geçiriyor.
Evet.
Değil mi? Şimdi yani şuradan şunu anlıyoruz aslında. Hücre öyle bir fabrika ki, değil mi? Bilgi var, projeler var ve o fabrika içinde çalışan makinalar var. Bu makinalar çeşitli ürünler üretiyorlar.
Akıllı makinalar.
Akıllı makinalar çeşitli ürünler üretiyorlar. Gerekli ürünleri, gerekli malzemeleri canlının oluşabilmesi için. Ama işin daha da ilginci, o makinalar kendilerinin de üretilmesine yardımcı oluyorlar fabrika içinde. Yani o da olmasa, onu da üretmesi lazım. O enzimlerin de üretilmesi lazım. Yani açıklama getirmeleri mümkün değil buna. Tesadüfle açıklama getirmeleri mümkün değil.
Evet.
O bilgiyle beraber o bilgiyi okuyan elemanların da aynı anda var olması gerekiyor. Tüm sistemiyle o fabrikanın aynı anda işler halde hazır bir şekilde bulunması gerekiyor. O tek başına meydana gelmesi mümkün değil. Bakın Alman evrimci Douglas Hofstadter şöyle diyor. Nasıl oldu da genetik bilgi onu yorumlayan mekanizmalarla, yani burada enzimler ve diğer moleküllerden yapılarından bahsediyor, birlikte ortaya çıktı. Yani o bilgiyle beraber diğerleri nasıl ortaya çıktı diye soruyor. Bu soru karşısında kendimizi bir cevapla değil, hayranlık ve şaşkınlık duygularıyla tatmin etmemiz gerekiyor. Ya bu durum karşısında gerçekten hayranlığını saklayamıyor. Biz buna bir yani cevap bulmamız mümkün değil. Hayranlıkla izliyoruz, inceliyoruz anca diyor. Yani nasıl oluştuğunu. Yine moleküler biyolog Leslie Orgel, dünyaca ünlü moleküler biyolog şöyle diyor. Son derece kompleks yapılara sahip olan enzimlerin ve nükleik asitlerin yani RNA ve DNA'nın aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Çünkü yani gerçekten aynı zamanda olması lazım. DNA ile birlikte o diğer malzemelerin aynı yerde aynı zamanda olması lazım. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Yani hepsinin olması gerekiyor.
Hepsi aynı anda olması gerekiyor.
Dolayısıyla insan yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. Yani canlılık kimyasal yollarla ortaya çıkamaz dediği burada neyi ifade etmek istiyor? Yani hayatın kendi kendine oluşması mümkün değil diyor.
Evet, evet.
Yani yüce bir güç, yüce bir yaratıcı tarafından oluşması gerekiyor. Bir söz daha, bir daha makaleden bir alıntı daha okuyacağım. Michael Denton'ın bir sözü. Yani evrimciler tüm bu delilleri görmelerine rağmen, ki görüyorlar gerçekten. Şimdi biz bunu anlatıyoruz ama onu araştıran bilim adamları var. Gerçekten ciddi inceliyor. Ve bunun böyle olamadığını, olamayacağını da çok net görüyor bu bilim adamları aslında. Yani Darwinizmi savunmasına rağmen bunu görüyorlar. Sadece burada körü körüne Allah'ı, yaratışını, Allah'ın varlığını inkar etmek adına bunu savunma ihtiyacı hisseden insanlardan bahsediyoruz. Michael Denton, bakın moleküler biyolog, şöyle diyor profesör. Yüksek organizmaların genetik programlarının yapısı milyarlarca bit, yani bilgisayar birimi, o bit dediği buradaki.
Bilgi.
Evet, bilgiye ya da bin ciltlik küçük bir kütüphanenin içindeki tüm harflerin dizimine eşdeğerdir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz konu. Bu denli kompleks organizmaları oluşturan trilyonlarca hücrenin gelişimini belirleyen, emreden ve kontrol eden sayısız karmaşık işlemin tamamen rastlantıya dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmek ise diyor, İnsan aklına yönelik bir saldırıdır. Yani akıllı bir insan bunu asla iddia edemez diyor. Ama bir Darwinist bu düşünceyi en ufak bir şüphe belirtisi bile göstermeden kabul eder. Ya çok net aslında olayı açıklamış. Burada yani körü körüne hiçbir şüphe dahi hissetmiyor. Yani bu tüm detayı görmesine rağmen, Allah'ın yaratışını görmesine rağmen Darwinizmi körü körüne desteklediklerini, Darwin'e savunan yani kişilerin, evrimci kişilerin net ifade eden bir makalesinden bir söz.
Yani Müslümanın tek en büyük özelliği samimi olması. Yani.
Evet, o kadar.
Şimdi bakıyoruz, açık net yani. Şimdi mesela bir kütüphaneye girsek, bu en büyük kütüphane olması şart değil. Herhangi bir kütüphaneden bahsediyoruz. Adam bin ciltlik işte o kütüphanenin karşısına geçiyor. Diyor ki hem diyor bu diyor tesadüfler sonucu oluşmuştur. İşte milyonlarca yıl içinde bu kitaplar kendi kendine oluşmuş. Biyoloji kitabı da var orada, tarih kitabı da var, coğrafya kitabı da var. Hepsi bilgi yazıyor. Harflerle anlamlı bir şekilde anlatılan bilgiler var orada. Kimse der mi ki ya bu kitap bir tane kitaptan eline alsan, bir tane kitabı eline alsan. Orada yazarı var çünkü zaten üstünde yazıyor. Kim tarafından yazıldı. Bunun gibi yani insan vücudu. Bırakın insan vücudunu. Milyonlarca canlı türü var. Hepsinin içinde farklı bilgiler yine aynı şekilde düzenli bir şekilde yazılmış. Şimdi kütüphanenin önüne geçince diyorsun ki bunları yazanlar var. Burada akıl var. Kütüphane demek akıl zaten demek. Mümin bunu açık net bir şekilde kabul eden, her şeyi yaratanın Allah olduğunu bilinciyle Allah'a tevekkül eden bu yüzden insan.
Evet.
Şimdi her şey yaratılıyorsa, sen yaratmıyorsan, her şey kendi kendine yaratılmıyorsa, o zaman sen Allah'a tevekkül etmek durumundasın.
Evet.
Mümin o yüzden İslam, Müslüman olmuş oluyor, teslim oluyor Allah'a.
Evet.
Başka bir seçeneğin yok. Samimiyet o yüzden Allah'a teslimiyeti gerektiriyor. Mümin samimi bir şekilde Allah'a teslim olan insan. Her evet. şey yaratılıyor. Kim tarafından? Ben mi yaratıyorum kendimi? Ne eli bir ayağımı, gözümü, derimi, cildimi, ne başka bir şey, ne bir bitki, ne bir hayvan kendi kendini yaratabilir. Doğa kendi kendini zaten yaratamaz. Doğa yaratılmış olan şeylerin bir araya geldiği topluluğun adı. Doğa kendi kendini yaratabilir mi? O bilgiler kendi kendini yaratabilir mi? O kitaplar kendi kendini yazabilir mi? Evrimcilerin saçma mantığı, mantık demek burada çok abes olmuş oluyor, mantıksızlığı bunu anlatıyor.
Evet.
Körlük, işitmezlik bu. Darwinistlerin bu kulaklarına tıkadıkları bu tıkaçları çıkarmaları gerekiyor. Gözlerini kapatmışlar. O gözlerini artık açmaları gerekiyor. Allah'ın açık, net varlığını kabul etmeleri gerekiyor. Bu şuna benziyor. Herkesin elinde akıllı telefon var. Akıllı telefonlar diyorlar ki, biz diyorlar, zaman içinde kendi kendimizi geliştirdik ve bu hale geldik. İşte 4 numaralı işte bilmem işte markası var. 5 oluyor, sonra 6 oluyor. İşte marka vermeye gerek yok. Altıncısı diyor ki, ben daha gelişmişim, kendi kendimi geliştirdim. Ben çok akıllıyım. Yani buna benziyor.
Bir yere izletiverelim aslında.
Evet, onun yarın videosu var. Verelim. Ne kadar saçma. Ya da bir çok ileri teknolojilere sahip bir araç, otomobil olsun. Desin ki ben kendi kendimi yaptım desin. Akıllıyım ben. Ya buna benziyor. Öyle bir şey yok. Seni yaratan bir akıl var. Seni yapan mühendisler var. Seni yapan fabrikalar var. Ve her anda yapılmaya muhtaçsın. Her an yaratılmaya muhtaçsın.
Evet, evet.
Kendi kendine yok olur gidersin. Seni geliştiren bir akıl var. Yani tabii insan için geliştirmek diye bir şey yok. Canlılıkta geliştirme diye bir şey yok. Zaten en gelişmiş haliyle yaratılıyorsun.
Evet.
Fosiller canlılığın bir anda en mükemmel halleriyle ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Evet. İşte mesela 100 milyon yıllık bitki bulundu. Çiçeklenen bir bitki bulundu. İşte amber fosilleri içinde ki bunun pek çok örneği var. Binlerce farklı örneği de var. Bitki çiçek açan bir bitki. Bu neyi gerektiriyor? Polen tüplerini gerektiriyor. Polen tüplerinin varlığını gerektiriyor. Onu da hesaplamışlar amber fosilinin içinde. Yani polen ne işe yarıyor? Rüzgarla yayılan sporlardan bahsediyoruz. Başka bitkilere ulaşarak onları dölleyen sporlardan bahsediyoruz. Veya işte senin bahsettiğin gibi karıncalar oluyor ya da işte arılar oluyor. Onları işte polenleri aktararak başka bitkilerin varlığına soyların devamına sebep olan başka canlıların varlığına ihtiyaç var. Hepsi bir arada varsa var. Böcekler olmadan dünya üzerinde bitkiler olamıyor.
Tabii.
Sırf arıları bugün çekin.
Evet.
Yeryüzünden. Varlıklarını şey yapın. Silin yeryüzünden. Bitkiler olmuyor. İnsanın varlığı zaten olmuyor.
Ekosistem.
Hani diyorsunuz ki arı işte bal yapıyor da bal yiyoruz, bal yemesek de olur. Öyle bir şey yok. Arılar o bitkilerin sürekliliğini sağlamış oluyorlar.
Evet.
Çoğalmalarını sağlamış oluyorlar. Pek çok bitkinin. Sırf arılar. Bütün canlılar diğerlerine muhtaç olarak mükemmel bir şekilde var olmuşlar. Ama kendi kendilerine var olmamışlar.
Evet. Evet.
Yaratılmışlar çünkü. Biz her an bizi yaratmaya devam eden Allah'ın varlığına muhtacız.
Yani o
Allah'a teslim olmuşuz.
Ayrı ayrı canlıların birbirine bağlı bir yaşam sürmeleri aslında hepsinin bir anda var olmasını gerektiriyor.
Evet.
Yani Allah değil mi aynı ortamda ya dediğin gibi arı olmasa çiçek olmaz mantığından. Yani demek ki ayı ile çiçek aynı ortamda aynı anda var olmuş olması gerekiyor. Yani evet. Çiçeğin gelişimi yani döllenmesi için hayatını sürdürebilmesi için o canlıyı da Allah var ediyor.
Evet.
Ya daha sonradan çiçek o ihtiyaca sahip olup o canlı bir yerden türemiyor, üremiyor. Allah ikisini de bir anda var ediyor. Ve buna benzer birçok aslında canlıların birbirine bağlı yaşamları var gerçekten.
Simbiyotik diyorlar işte.
Simbiyotik yaşam. Yani demek ki hepsinin aynı anda aynı ortamlarda var olması evet. gerekiyor. Bu da evet. kesinlikle yaratılışı gösteren net delillerden birisi inşallah.
Ben de yine yaratılışla ilgili bir komik ve tatlı bir örnek vereceğim. Bazı kuşlar böyle yavrularını korumak için düşmanlarından uçamıyormuş taklidi ya da yaralanmış taklidi yapıyorlar. Mesela yuvalarına bir düşman yaklaştığı zaman yuvadan sessizce uzaklaşıyorlar. Sonra kanatlarının birini çırparak, çığlık atarak ve yerde uçamıyormuş gibi taklitte bulunuyorlar. Ve düşmanlarının dikkatini çekiyorlar. Evet, sakat taklit yapıyorlar. Ve düşmanlarının dikkatini çekiyorlar ve o düşmanını yuvadan oldukça uzağa götürerek onu uzaklaştırmış oluyorlar. Sonra yavrularının başına tekrar geri dönüyor. Mükemmel bir vefa örneği görüyoruz burada inşallah. Evet.
Bir şey ekleyeceğim ben. Biraz önce proteinden bahsettin sen değil mi? Kendi kendisini üreten bir fabrika gibi. Gerçekten
tabii,
çok
tabii.
güzel bir örnek.
Maşallah.
Hakikaten onu üretecek bütün kod, aynı kendisini üretecek bütün kod içinde de var. Zaten işte hücre kopyalamasında, hücre çoğalmasında bunu da görüyoruz. Şimdi bir proteinin oluşabilmesi için bir proteinin sentezlenebilmesi için hücrenin içinde onlarca maddenin olması gerekiyor eksiksiz. Bakın bunlardan bir tanesi olmasın protein sentezlenemiyor. Şimdi dedik yani biraz önce simbiyotik yaşam yaratılışı gösteriyor. Proteinin varlığı, hücrenin varlığı yaratılışı gösteriyor. Öyle gerçeklendi. Çünkü bir tane maddeyi siz içinden çekip alın, protein sentezlenemiyor. Bakın sayayım onları ben. 4950 tane farklı protein olması gerekiyor bir kere hücrenin içinde. Tam teşekküllü bir hücreden bahsediyoruz. Uygun DNA dizilimi zaten proteinin sentezlenmesi için şart. Ribozom yine şart. Enerji yani mitokondrinin varlığı. Zar o yapının korunuyor olması. mRNA, tRNA, rRNA bakın. 3 RNA'nın da yine varlığı gerekiyor hücre içinde. Uygun pH derecesi, uygun sıcaklık, uygun zamanlama yani tam bir hücre gerekiyor. Şimdi hepsi olsun uygun pH aralığı olmasın protein sentezlenemiyor. Hepsi olsun 4500 tane protein olsun yine protein sentezlenemiyor. 4950 tane görevli proteinden bahsediyorsunuz bakın. Bahsediyoruz bir proteinin sentezlenebilmesi için.
Maşallah.
Bu da işte kilitleyen bir yapı. Yani sadece yaratılışla oluşması, Allah'ın bir anda yaratmasıyla oluşabilecek bir yapı. İnşallah. Zamanla çamurlu suyun içinde falan gelişecek bir yapı değil asla. Şimdi körü körüne savunuluyor, adeta iman ediliyor buna.
Tabii,
o yani buna gerçekten put haline getirip iman etmişler. Şimdi bunu söyleyen kim? Richard Lewontin. En başlıca söyleyenlerden birisi. Biz buna iman ettik diyor. Biz diyor materyalist bir bakış açısıyla bakıyoruz bilime ve doğaya. Bunu kurguluyoruz o şekilde diyor. Şimdi Richard Dawkins'in çok önemli bir sözü var. Diyor ki Darwin diyor entelektüel bir ateist olmayı mümkün kıldı diyor. Yani Darwin'den önce bir laf kalabalığıyla bilimsel bir üslupla ateizmi savunmak mümkün değildi. Darwin'de bu mümkün oldu diyor.
Tabii.
Biz güya bilim yapıyoruz diyerek bilimsel bir üslupla işte Latince isimlerle vesaire ateizmi savunacak veya insanlara anlatacak bir hale geldik diyor. Bakın bu çok önemli.
Evet.
Yani evrim gerçekten çok saçma. Hani şimdi biraz önce Cihat anlatıyordu. O telefon örneğini verdin veya kütüphane örneği. Ya bu olmaz tabii ki diyorsun. Ama insanlara bu anlatılıyor.
Evet.
Ve o anlatımı kabul edenler var. Bu çok mucizevi ve şaşırtıcı.
Mantıklı geliyor.
Bir sen de çıkıp bunun olmadığını anlatıyorsun. Ya bak canım kardeşim diyorsun tesadüfen olur mu bir bilgi? Burada bilgi var. 3.1 milyar harf var. Bu zamanla eklenemez. Taş toprak bunu veremez. Bunu ciddi ciddi anlatıyorsun insana. Anlatmak durumundasın tabii ki. İman etmiş oluyor çünkü. O yanlış şeye. Bilim dışı olan iddiaya. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani gerçekten Allah'ı inkar eden, Allah'ın olmadığını iddia eden insanın sıkı sıkıya tutunduğu bir iddia bu. Çünkü tutunacağı başka bir şey yok. Yani tutunduğu tek şey o. O ne kadar saçma, ne kadar içi boş, ne kadar mantıksız, ne kadar bilim dışı olsa da ona tutunmak zorunda. Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Onu iddia edebilmek için, Allah'ın olmadığını haşa, onun tutunması gerekiyor. Ama işte ne kadar içi boş oldu da ortada ve anlatıyoruz.
Senin bahsettiğin gibi kurguluyoruz diyorlar.
Evet.
Yani hayallerindeki bir şeyi var kabul ederek kendi kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Yani bunu Nature dergisinin bilim editörü, kıdemli bilim editörü Henry G. şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki Darwinizm diyor evrim teorisi test edilerek kanıtlanacak bir teori değildir diyor. Ancak diyor bir başucu masalıdır diyor. Kendi ifadesi. Evet. Kendi dergisinde bu şekilde itiraf etmiş. Yani masal. Şimdi çocuklara tamam masal anlatıyorsun. Uyusunlar diye. Değil mi? Uykuları gelsin yatsın uyusunlar diye. Bir tür hipnoz. Yani bu masalı niye insanlara anlatıyorsunuz? Gerçeklerden bahsedin. Bilim dergisiysen bilimden bahsediyorsun. Araştırmalardan bahsediyorsun. Bilim yapıyorsun güzel. Kariyer elde ediyorsun, güzel doçent oluyorsun, profesör oluyorsun. Bunu para kazan, daha çok para kazanmak için yapıyorsan, tamam aç kalmak hoş bir şey değil. Tamam kazan zaten, paranı da kazan. Ama bunu dinsizliği temel alarak yapıyor olman çok büyük aşağılık bir durum yani.
Evet.
Allah'ı reddetmek adına devam ettiriyorsan, işte beni terfi ettirsinler diye bir yalanı söylemeye devam ediyorsan,
evet.
Çok büyük edepsizlik, çok büyük aşağılık bir hareket. Hoş bir şey değil.
Evet.
Yani kabul edilebilir bir şey değil. Ayıp yani gerçekten. Ne kazandığın para, ne edindiğin kariyer, ne edindiğin şöhret. Sana ileride çok büyük şey olur yani. Nasıl açıklayacaksın bunu? Ahirette nasıl açıklayacaksın? Allah'ın karşısına çıktığında nasıl açıklayacaksın? Ne ondan gelecek para, ne şöhret. Yani hiçbir şekilde değmez yani buna.
Fayda sağlamak, mutluluk.
İnsanları sen niye masal anlatarak kandırmaya çalışıyorsun?
Evet.
Allah'ın varlığı bu kadar açık netken, bir heykel ya, bir heykelin karşısına çıktığında, karşına bir heykel çıktığında ne diyorsun? Bak sanatkar ne güzel yapmış, ne güzel işlemiş, ne güzel yontmuş, ne güzel işte süslemiş diyorsun.
Evet.
Ve o sanatçıyı takdir ediyorsun değil mi? Yaptığı o güzel işten dolayı. Allah bizden bunu istiyor. Tasvip etmek diye geçiyor Kur'an'da. Yani doğrulayanlar diye geçiyor. Allah'ın varlığını doğrulayanlar tabii ki. Allah'ın varlığının gerçek olduğunu kabul edenler. Müminlerin özelliği bu. Müslümanların özelliği bu. Yoksa bizim yaptığımız ek bir şey yok. Allah'ın açık, net varlığını doğru olduğunu tasdikliyoruz. Allah yapıyor yine araştırmaları. Yaptırtıyor onları. İşte laboratuvarda da çalıştırtıyor onları. Gece yarılarına kadar icabında. İşte o boş bir çaba uğruna, işte hedefleri uğruna yaptırtıyor onlara. Ve biz onu doğru olarak yorumlamayı bize nasip ediyor Allah. Onlar ne kadar yanlış yorumlasalar da, insanlara masal anlatmaya, devam etmeye yönelik malzeme ettiklerini sansalar da, biz onu doğru yorumlayarak bize hizmet ettirmiş oluyor
Allah. Allah hocamızı vesile kıldı. Allah razı
i̇nşallah.
Olsun
onu. İnşallah.
İnşallah. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Birazdan Adnan Oktar ile Sohbetler programıyla devam edeceğiz.
İnşallah.